Merhaba sevgili izleyiciler, ben Altay Ayhan. Altay Ayhan ile İş Sohbetleri Hayat Ne Zaman Kolay Oldu Ki programında beraberiz. Ben de heyecanlıyım, konuğum kadar. Neden diyeceksiniz? Çünkü ilk radyo programım olacak. Daha önce karşı koltuktayken şimdi bir misafirimi ağırlıyorum. Ayda bir kez size Türkiye'den, yurt dışından seçkin iş insanlarını misafir edeceğim. Onların hem iş hem özel hayatına ve bunlar arasındaki dengeye ve bizden sonraki nesillere kalacak şekilde kurumsallaşma dahil iş hayatının her noktasına değineceğiz. Bizden ayrılmayın. Altay Ayhan'la iş sohbetleri başlıyor. Karşımda değerli bir arkadaşım, konuğum, aynı zamanda Meman Akademi'de de birlikte iş yaptığımız renkli bir kişilik var. Aydıner Ateş. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra finans sektörü derken şimdi otomotiv yan sanayide Türkiye'de ve yurt dışındaki yatırımlarıyla dikkat çeken renkli bir kişiyiz. Evet Aydıner, ilk konuğum olarak sana ilk sorumu şu şekilde arz ediyorum. Hocam bir özgeçmişini kısaca ilettikten sonra bankacılıktan otomotiv yan sanayi nasıl oluyor? Böyle Ford'a, Toyota'ya, büyük dev markalarına iş yapmanın heyecanı ne? Başlayalım.
Tabii hocam, öncelikle ilk radyo programınıza beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim de daha önce bir radyo süresi tecrübem olmamıştı. Özgeçmişim ya da genel olarak kendimden kısaca bahsedeyim. Yaklaşık 1975 doğumluyum. Yaklaşık olarak 20 küsur yıldır mevcut Meband ve Meband'a ait diğer şirket grup şirketlerinde çalışıyorum. İlk öğrenimim, orta öğrenim işte Saint-Benoît'da 8 yıl Fransızca, 8 yıl okuduktan sonra Boğaziçi İşletme. Boğaziçi İşletme'den sonra da HSBC'de bir 5-6 sene finans sektöründe özellikle hazinede çalıştım. Sonrasında da işte o dönemki şartlar zaten insan hayatında her dönemde karşısına çıkan belirli konular, belirli olaylar bir karar vermesini gerektiriyor. O dönemde de bizim özel sektörden kendi aile şirketine geçiş söz konusu oldu.
Sözüne parantez açalım hocam. Arada sayın izleyiciler böyle küçük parantezler olacak hoşgörünüze sığınarak. Mezun oldun. Neden finans? Örneğin ben hiç finansı istemedim. Hem dedim işletme, pazarlama, satış, dış ticaret. Neden finansı tercih ettin?
O dönemde aslında genel olarak Türkiye'de hazinecilik 90'lı yıllarda çok popüler ve mezun, yani okuldan mezun biri için en böyle seksi meslek gibiydi bizim açımızdan, ez daha konuştum. Çünkü genelde bu, yani işletme okuyanların mezun olduktan sonra yaptıkları bir, o dönem işte Big Four'ların işte audit tarafı çok ağırlıklı talep gören bir şeydi, pazardı. Hazinecilik de aslında bizim gibi hani matematiği güçlü ve genel olarak da hani geleceğe yönelik beklentileri anlamında hazinecilik o zaman çok revaçtaydı. Ben HSBC'de çalıştım 4 sene boyunca, 5 sene galiba. O dönemde öyle bir politikaları vardı. Okulda okurken staj yaparak alıyorlardı. İşte Rusya krizi sırasında staj yapmaya başladım. O zaman da sevdim tabii. Böyle o zamanın, hani bugün konuşulduğunda hani son dönemde dövizin artışı düşüşü falan hareketli olsa da o dönemki piyasaların hareketliliği ve o dönemde yaşanan tecrübeler çok büyük, çok farklı tecrübelerdi. Aslında biraz işin ucunda duygusallık da var hocam. O zaman çünkü iyi para kazanan bir sektördü. Bonuslar vesaireler o dönemde çok iyiydi yani. Sebebi biraz da oydu baktığınız.
Hatta bir izi de var değil mi? O istenmeyen bir pantolon olduğunda siz de oradaydınız ve alnında o izi,
evet,
diye hatırlıyorum.
Evet hocam. İşte az önce dediniz ya, hani bir insan hayatında belirli konularda karar verilmesi gerekiyor diye. Ben o patlamaya kadar işte zamanında hani hatırlatmak gerekirse bizim HSBC'ye bir işte bir bombalı bir saldırı olmuştu bankaya. Ondan bir hafta önce bir sinagoga aynı şekilde saldırı olmuştu. Hatta bizle beraber de İngiliz konsolosluğunda da yine,
evet,
olmuştu. Bizim de o dönemde işte insan hayatındaki hani kırılma noktaları olabiliyor. Bizim normalde o dönemde işte her Türk erkeğinin başındaki askerlik konusu, askerlik problemi demeyeyim ama konusu olduğunda, ben işte üniversiteden mezun oldum, çalışıyorum. Bir yandan işte çeşitli master olanaklarına bakıp onları yapıyoruz ama mümkün olduğu kadar askeri erliği ötelemek, hatta mümkünse askere gitmemek söz konusuydu. Ve o dönemde bizim yurt dışında, yani HSFİT'te çalışıyorum, HSFİT'in İngiltere'sinde gidip 3 yıl çalışmak gibi bir niyet vardı.
Evet.
Tam o dönemler işte eşimin de hatta yine aynı şekilde onun da gelmesi söz konusuydu. İşte bomba patlayınca o dönemdeki konjonktürün getirdiği, bize bu sürecin kısa vadede olamayacağı yönünde bir gelişmeler oldu o dönemde. Bir yandan da bu benim şu anda bizim aile şirketi olarak çalıştığım şirkette aslında benim eşimin babasının kurduğu bir şirket. Ve o
Kırılma
dönem
noktası oldu diyebilir miyiz
kırılma
yani?
noktası
Belki
oldu
yurt
hocam,
dışına
çünkü benim o
gidince
zaman
bomba oldu.
bir karar vermem gerekiyordu. O kararda da ya askere gideceğim ve o dönemden sonra ne yapacağımı bakacağım. Ve o dönemde bir de bu tarafta böyle bir opsiyon vardı. Yani benim eşimin bu taraflarda bu işle ilgili çok o taraflarda bezi olmadığı için bir şekliyle benim bu işi yapmam gerekiyor gibi bir ortam oluştu. Nitekim ben de askere gittim. Askerlik sırasında ve sonrasında da hatta dönem dönem gittim geldim, işe bir baktım ve sonrasında işte bugün 20 küsur seneyi devirdik yani.
Peki hocam, şimdi kurumsal dünya çapında bir bankayla çalışıyorsun, sonra kayınpederle çalışmak nasıl? İşte arkadaşlar, Türkiye'nin önemli konularından birinin, bana göre kritik noktalarından biri, aile şirketlerinin üçüncü nesile kalma oranı %10 ve bu konuda hakikaten Aydıner, bu geçişi nasıl yönettik, senden sonra nasıl olacak? Kayınpederle, eşinizin babasıyla çalışmaya başladınız. Ve artılardan başlayalım. Sonra nasıl bir yol haritası çizdiniz? Arkadaşlar, sıra dışı demeyelim ama samimi bir program olsun. Burada samimi cevaplarını bekliyorum. Şu anda muhtemelen
Sıcakladım hocam
kayınpeder de
bir anda.
izliyordur.
Yani şey,
inanamıyor izliyordur.
Türkiye'de tabii çok hani şey bakılan bir pozisyon değil. Benim ailem de öyle bir ortamda çok taraftarı olmadılar diyeyim hocam. Ama benim o dönemde hani neticede hayatımla ilgili bir karar vermem gerekiyordu. Çok hassas bir karar gerçekten yani. Hatta ilerleyen dönemlerde de mutlaka artıları eksileri yaşam boyunca oldu ama genel olarak hani ben çok olumsuz taraflarını yaşadım demeye, yani yaşamadım diyebilirim. Valla o günün konjonktüründe bana heyecanlı da geldi.
Ne görevi verdi sana? Geldin. Baba, ben senin şirketinde başlıyorum dediğinde.
Ya şöyle oldu aslında, birazcık işi öğrenmeyle başlıyor aslında süreç. İşi öğrendiğiniz andan itibaren, hani ben de neticede mühendis background'lı biri değilim ama ben hani üretimin içinde makinelere de gittim, çalıştım, öğrendim. İşte depoya gittim, ham maddeleri tek tek böyle kendime sample'lar kestirmiştim. Böyle koklayarak, dokunarak malzemeleri böyle öğrenip belirli bir noktada zaten kendinize ben işi öğrendim noktasında hissettiğiniz an, bir de hani genel karakterinize de bağlı olarak zaten o dönemde birazcık işin yürümesiyle ilgili ya da verilen kararlarla ilgili soru işaretleri olabiliyor. Ama benim başladığım dönemde tabii bizim hani çalıştığım hani bizim şirket 25-30 kişilik bir şirketti. İzmir'de bir lokasyonu olan bir şirketti. Sonrasında işte biraz daha bizim işi öğrenmemiz ve genel olarak da piyasa ile ilgili, finans tarafı ile ilgili, yatırımsal süreçlerle ilgili yönlendirme ve genel iş, hani şirket içindeki kararlarla şirketi büyütme
Şimdi kaç kişi?
Valla Türkiye'de şu anda 300 kişi civarıyız Mebant'ta. Romanya tarafında kabaca 350 kişiyiz.
650.
Evet, onun dışında bir iki başka şirketimiz
Yatırım.
ve yatırımlarımız da var. Bir ortak olduğumuz başka bir şirketimiz var. Orada kabaca 100 kişi civarındayız.
Evet.
Ama tabii o zamanki dönemin getirdiği çok artılar oldu. Yani işte tek partili sisteme geçmiş 2002-2003'te.
Peki, sözüne yine
Buyurun
parantez
hocam.
açacağım hocam, ara ara böyle hoşgörüne sığınacağım. Renkli olsun, kalıcı olsun, bir de çıkarımlar olsun izleyicilere. 30 kişiden önce tebrik ederiz. Bugün 1000 kişiye gelmiş. Sayın değerli konuklar, değerli izleyiciler, yani radyo severler diyeyim. Aslında patronlara diyorum ki sizin yeriniz cennetlik, niye kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Şu anda Bodrum, Bites, Aktur'da şöyle yaslanıp keyfini çıkarırdık ama Ataşehir stüdyolarında kayıt yapıyoruz değil mi?
Yani.
Hocam baktığınızda 1000 kişi ise 4 kişi desek aile 4000 kişi, yan sanayi de koysak 10.000 kişi ekmek yiyor değil mi? Bunun bir sorumluluğu var. Evet. Bu arada tabii İnan bir de dinliyordur. Bak işte baba 30 kişiden aldık 1000 kişiye geldik diye ortada bir İngilizce deyimiyle success story var ama Aydıner, nasıl bir yol haritası çizdin? Neticede kolay bir hususta değil. Sonra babayla aile üyeleri arasında görev dağılımı nasıl oldu? Akrabalar var mıydı? Çok açık konuşuyorum. Çünkü neticede bu Türkiye'nin önemli konularından biri. O akrabalarla, babalarla, yani şu anda da benzer konuların içerisindeyim, tırnak içerisinde. Bunu nasıl yönettin? En çok merak ettiğim husus patronlarda bu hocam. Yani, hormonlu ego var mı?
Vallahi bizde yani yok derlerse doğru olmaz bence o konu. Mutlaka var hocam o. Bizim örnekte bizim şu andaki mevcut yapımı son 25 yılda, son 3 yılda yani etap etap değişikliklere uğradı. Yani ben onun yani kendim artık 6. 7. yıla 8. yıla geldiğimizde bize bir görev devir teslim oldu. Ben genel müdür oldum. O dönemde beraber iki genel müdür yardımcısıydı Kıvanç'la beraber. O teknik taraftaydı, ben ticari taraftaydım. O günün şartlarında bir konsensüsle hem bizim yönetimsel anlamda bizim kayınpederin biraz daha emekliliğe geçmesi daha doğru olacaktı. Benim biraz daha yönetime geçmem. Bu hem bizim aile içinde bu konsensüsle oldu. Yani herhangi bir sorun ya da böyle bir işe yaramadı. Ama mutlaka dengeler var yani. Böyle mümkün olduğu kadar eve iş getirmemeye çalışsanız da
sen
ufak tefek mutlaka, yani mutlaka oluyor hocam. Ama ben onu yani dengelediğimi düşünüyorum uzun yıllardır. İlk yıllar çok daha, sizinle tanışma çok daha şeydi yani.
Peki hocam, ne zorluk yaşadık, ne geçiş yapadık? En büyük zorluk nedir? Aile şirketlerinde böyle baba, oğul, baba, damat, kardeş ilişkileri.
Yani benim bizim şöyle iyi hani rahat yönettik. O bir konsensüsle oldu ve bizim hani neticede baba figürü biraz daha o konularda yani normalde birçok babanın yapmadığını yaptı. Normalde babalar bırakamaz yani. Dönüp mutlaka bir tarafından tutmak ister, işin içinde olmak ister. Eminim o da gitler geller yaşadı kendi içinde ama günün sonunda bizim de sürece hani şirketi o halinden belirli bir noktaya getirmiş olmamız. Ve tabii en önemli nokta da bizde şeydi hocam, 2008 yılındaki o dünya kriziydi. O dünya krizini biz birçok firmaya göre daha iyi yönettik. Sebebi de o dönemde benim daha önceki geçmişimden bir sürü arkadaşım Londra, işte New York, genel finans piyasalarında çalıştıkları için o krizin geldiğini biz çok önceden gördük hocam. Gördüğümüz için insanlar krizi duyduklarında ya da hissettiklerinde biz küçülmüştük. Biz o dönemden 3 tane fabrika yatırımı yaparak ve kâr ederek çıktık. Onu da gördüğü için büyük ihtimalle onun genel olarak kayınpederin de böyle kafasında çok soru işareti olarak bıraktığını düşünmüyorum. Dolayısıyla da sonrasında tabii mutlaka o süreç kendi içinde yani o dengeleri yönetmek gerekiyor. Bir şekilde biz yönettik. Yani bizim aile tarafında öyle bir huzursuzluğumuz, bir şeyimiz hiçbir zaman olmadı şükür. O nedenle biz iyi yönetebildik diye düşünüyorum ama burada büyük payın bizim hani kayınpederde olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde bırakmazlar. Bırakamıyor insanlar. Ben size şöyle bir örnek vereyim hocam. Hani ismini de şey yapmayayım. Bizim bir müşterimiz herhalde biz benzer yaşlardayız. Baba figürü hala çalışmaya devam ediyor. Hatta fabrikanın girişine, kapısına bir masa atmış durumda.
Oturuyor.
Orada oturuyor. Çocuğuna hala, oğlu 45-50 yaşında, hala vermemiş durumda. Yani böyle örnekler de var. O yüzden bizimki daha somut oldu diyebilirim yani.
Evet evet, aynı şekilde benim çok sevdiğim bir ağabeyim var. Arkadaşlar bu söz etmeden yani ama isim vermeyeyim. Gerçekten 86 yaşında hala aktif. 40 küsur ülkede iş yapıyor ve babam işin içerisinde. İnce bir çizgi var. Peki Aydar, bu büyüme nasıl?
Bu arada ben bu arada da şey olmazdım hocam. Hani eğer farklı yani öyle bir durum olsaydı bence ilişkide devam etmezdi o zaman. Bence O da onu da gördüğü için dolayısıyla hani biz onu iyi yönettik. Yani orada tabii çekilebilmek büyük bir erdem. Ben hani orada büyük payı ona veriyorum yani.
Tabii tabii. Bir söz vardır. Patronlar doğru işi bulur. Doğru profesyoneller işi doğru yapar. Ama patronlar denetimi asla eksik etmez. Bakımızda işte bir ailenin üyesi bir kulübü yönetebiliyor ama aynı anda onda fabrikalarında işleri devam ediyor. Peki yani bu müşteri yapısı nasıl? Sonra nasıl işi geliştirdi? Biraz da tamam aile içerisinde düzeni kurduk. Profesyonelleri istihdam etmeye başladık. Çünkü kurumsallaşmanın bazı temel ilkeleri var. Ekonomimizin de biliyorsun %90'ı aile şirketi. İş geliştirmeyi nasıl yaptın? Profesyonelleri, doğru profesyonelleri nasıl araştırdın?
Hocam ben şu an Türkiye'deki en büyük problem, hani bizim sizle de tanışmamıza da vesile olan konu, aslında Türkiye'de aile şirketleri şirketlerin nasıl yönetileceğini çok iyi bilmiyorlar bence. Bizler de ne kadar okullu da olsak, hani Boğaziçi'nden mezun da olsak, burada bir çizgi var. Hani ben kendi adıma da bunu söyleyebilirim. Ben yani bugünkü benim yine kendi hayatımdaki kırılma noktalarından biridir. Şirket yönetimini aile şirketlerindeki büyükler, aile, baba, kardeş şey zannediyorlar. Şirketin başında mutlaka aileden birisi olması gerekir diye düşünüyorlar. Bu belirli bir ölçeğe, hatta bayağı büyük ölçeklere kadar buna inanılıyor hocam. Hani bunu ben de böyle algılamışım. İşin doğası budur diye düşünüyordum ki ta ki belirli konularda belirli danışmanlıkları alana kadar. Yani bana bugün geçmişle ilgili neyi değişik yapardınız diye sorsanız ben son 3-4 yıldaki genel bakış açımı 10-15 yıl önceki dönemde yapmaya sahip olmayı arzu ederdim. O dönemde bu genel kurumsallaşma daha çok profesyonellerle ve işin dışına çıkıp işi denetleyici rolüne girmeyi isterdim. Mutlaka yani şu anda şeyi örnek veriyorum, ben de kendi kendime, şimdi insan hayatta bir takım olaylar olunca artıları oluyor, eksileri oluyor. Ben kesinlikle de kendime pozitif taraflarından şeyi düşünüyorum. Biz hani işi devraldığımda ben ve işte bizim kayınpeder 57-58 yaşındaydı.
Sen kaç yaşındaydın?
Ben 30'lu yaşlarda devraldım. Dolayısıyla şu andaki kafa yapımla, olaya bakış açımla 47-48 yaşındaki biri olarak şu anda en azından çocuklarıma göre ya da bizden bir önceki jenerasyona göre 10 yıl öncesinde yapıyor olduğumuz, ki son 3-4 yıldır da yaptığımızı düşünürseniz. Çünkü o çok önemli bir geçiş. Yani aile yönetiminden profesyonel yönetime geçiş çok zor bir şey. Yani hele bütün dinamiklerini bildiğiniz, her türlü konuda sizin olayınızdan geçen bir süreci al işte bakalım çocuklar, işte genel müdür sen yap demek. Bayağı zor bir geçiş. Biz onu fena olmayan formatta geçiriyoruz şu anda. Bir noktaya geldik diye düşünüyorum.
Peki bunda ben konferanslarda ve akademide, üniversitede derslerde istiyorum. Covid'den sonra yeni bir dönem, uzaktan yönetim çağına geldi. Şu anki programımız da öyle. Hatta sizle de benim tanışmam biliyorsunuz. YouTube'da defterin
bir eğitim sırasında.
Evet evet, Boğaziçi Üniversitesi'ne verdiğimiz konferansta işte hayatın
arka planda aktör manzarasını görünce olmuştu.
Evet Deniz. Peki bu dijital dönüşüm bizim işimizi yapmamızı kolaylaştırmayacak mı? Örneğin şu anda işte toplantılarına katıldığım işler var. Sizden sonra benim Walmart'ta toplantım var. 4'te online üstelik öyle. Acaba biz profesyonelleri işi devrederek online ve dijitalleşme bu sürece bundan sonraki iş hayatında kolaylık sağlamayacak mı hocam? Bu da kırılım noktasında. Nasıl bir yöntem olmalı yani?
Ama şirketin? Pandemi dünya, yani bence bütün dünyayı çok fazla değiştirdi biliyorsunuz. Bir kere online bir süreç çıktı. Yani online toplantı, yani online denetim. Yani çok enteresandır. Bunu hani anlatmam gerekebilir. Şöyle bir olay çıktı hocam. İşte Ford mesela bizi denetleyecek ama bu pandemiden dolayı geliyor gelemiyorlar. Gözlükler çıktı hocam. Gözlük var. Bizim fabrikadaki atıyorum bir mühendis arkadaşımız takıyor gözlüğü. Ve onlar, yani Ford'un bizi denetleyecek kadrosu bu gözlük vesilesiyle yönlendirip gidip hattı ya da hatları denetler hale geldiler hocam. Yani olay nereden nereye, bakın fiziksel seyahatin ya da gitti geldiğinin ortadan kalktığı noktada konu nerelere kadar gitti. Ama bugün geldiğimiz noktada bence işleri gerçekten çok pratikleştirdi hocam. Neden derseniz şu anda yani dünyanın neresinde ol, yani siz Walmart'ta toplantı yapacağım diyorsunuz ya da herhangi bir yerden bir link atıyorsunuz. Linke tıkladığınızda o linklere bağlanabilmek eskiden vardı o teknoloji. Ama şey gibiydi hocam, roket atmak gibiydi uzaya yani. Şu anda tıklıyorsunuz cep telefonunuzdan. Herkes bir anda karşınızda. Toplantınızı yapıyor. İster Bodrum'da mısınız? Şeyde misiniz? Hiç şey değil. Çok kolaylaştırdı. Eskiden hocam işte ne yapacak? Bu toplantı yapılınca fiziksel yapılır. Bir araya geleceksin. O toplantının başlaması zaten 15-20 dakika. İnsanların gelmesi, gitmesi, tam olarak oturması. Şimdi mesela çok net bir toplantı 45 dakika, 1 saat sürüyorsa şu anda 15-20 dakikası iyileşti diyebilirim size yani genel olarak.
Kesinlikle. Hatta hocam Metaverse deniyor. Geçen bankacılarla konferansımız vardı Bankalar Birliği'nde. Hocam biz artık müşteriyi sanal alemde kabul ediyoruz dediler. Belki de bir sonraki radyo yayınında avatarlarımız gelecek. Neden olmasın?
O kadar değil herhalde.
Evet. Tekrar başa döneceğim. Aile şirketleri ekonomimizin %80'i 90'ı, üçüncü nesle kalma oranı %10. Size samimi bir cevap istiyorum. Eminim bütün sorularınız cevap.
Hocam,
Ego var mı hocam? Ego var mı biraz? Bizim patronlar da açık konuşacağım. Yani ya hocam biz bugünlere geldik, bu şirketi ben kurdum. Abi sen biliyor musun biz burayı nasıl kurduk yaptık? Şimdi zamanı değil abi. Abi kaç yaş, 70'i geçmiş verelim. Bu fazla sayın dediği yeni jenerasyonla bu egoları nasıl yöneteceğiz hocam?
Vallahi bizlerdeki ego herhalde babalarda biraz daha belki değişiyor tabii de.
Kibar konuşuyor.
Evet. Var yani, ben kendi adıma konuşayım. Ben her zaman hani mütevazi bir kişilik olmuşumdur. Yani böyle hani ben yaptım, ben ettim. Bu bir ekip işi neticede. Genelde öyle biri olmamışımdır. Tabii herkesin kendine göre bir mizacı, tarzı. Hani benimle ilgili de herkes farklı farklı yorumlar yapabilir. Ya da yani yönetim şekliyle ilgili yorumlar yapabilir. Burada önemli olan hani neticede ben, bizim en azından kendi hikayemizde bu bir ekip, işte mutlaka beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın, herkesin bir payı var ama ne mutlaka bir yerden bir yere geldiyse şirketiniz, bizim de ucundan kenarından mutlaka katkımızın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bugün kendi adıma beraber çalıştığım arkadaşlarla hani egodan bağımsız mümkün olduğu kadar bir ekip arkadaşı olarak çalışmaya gayret ediyorum. Onlara da mümkün olduğu kadar hani ben ne dersem o olacak gibi bir şeyim hiçbir zaman olmuyor.
Şu
Onlar
anda
da
dinliyorlar.
dinliyorlar.
Falan dediler. Söyleyecekler
de bilmiyorum.
Hoşuna atıyorlar. Eminim öyle yönetim kurulu bu yayını sana dinletip bak böyle demiştim diyecek.
Ben şunlara şahidim. Yeni başlayan bir üst düzey yöneticinin zaman içinde bir takım konulardaki dönüp ya ben ilk başlarda böyle yorumlar yapıyordum ama şimdi siz de yaşadıkça, gördükçe, aslında konunun nerelere gittiğini gördükçe size hak veriyorum yorumlarını yaşadığım için. Dolayısıyla ben çok ego olarak kendimi yorumlamam ama mümkün olduğu kadar
Dikkat
hani
ediyorum.
dikkat ediyorum ben.
Tabii canım,
Ve
tabii ki
hani
canım.
bir sürü şeye göre de ben daha çok available olmaya çalışıyorum herkese. Mümkün olduğu kadar destek vermeye çalışıyorum. Tabii ki modumuzun değiştiği zamanlar oluyordur hocam. Onlara siz de şahit oluyorsunuz. Size de şahit oluyorum ben de. O yüzden iş hayatında mutlaka var ama ben herhalde biraz daha o konuda mütevazi diyebilirim yani.
Yani gerçekten teşekkür ederim. Buraya kadar da geldin. O tevazunu gösteriyor. Zaten Atatürk ne demiş? Ben patronun zeki, çevik, iyi ahlaklı ve egosuz olanını severim demiş. Peki iş hayatında sevilen bir söz vardır. Sık sık kullanırım yönetim kurullarında da ben. Pas verilmez alınır. Yetki delegasyonunu nasıl yapıyorsun Aydınlar? Açıkçası yetki verdin, sonra onu nasıl denetliyorsun hocam? Bu harcama yetkisi oluyor. Biliyorsun büyük satın almalar patronların nezdinde cereyan ediyor ki doğrudur bu.
Evet. Hocam biz yani neticede bizler gibi şirketlerde belirli prosedürler, belirli uygulamalar var. Biz mümkün olduğu kadar onları standartlaştırmaya çalışıyoruz. Mutlaka ben hani bir patronun 20 küsur yıllık tecrübemde eğer işin içinde olmasa dahi olması gerektiği yerin girişin ve çıkışın, yani özellikle hani parayı harcadığınız, kaynakları kullandığınız yerde parayı kazandığınız müşteri tarafındaki, o iki taraftaki giriş çıkışlara mutlaka hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da nasıl? Maliyetlerinize ve satış rakamlarınıza, satış maliyetlerinize, satış fiyatlarınıza hakim olması gerektiğini düşünüyorum bir patronun. Onun dışındaki günlük operasyonlarda zaten bir patron bulunduğu sürece, hele bir de dominant bir karakterse, orada profesyonellerin çok ilerleyemediğini, dönüp dolaşıp her şeyi patrona sorulduğu ve o sürecin hani kurumsallaşmadan çok her şeyi patronun iki dudağının arasında olduğu bir yapıya gittiğini biliyorum, örneklerini görüyorum. Dolayısıyla operasyonların içinde olmayan ama denetimi de hiçbir şekilde sizin de her zaman söylediğiniz gibi bırakmayan bir yapıyı ben aile şirketi olarak, olması gereken yapı olarak görüyorum. Çünkü full kurumsallık kısmına da çok inanmıyorum. Hani bugün bir koç değilseniz, bir şey değilseniz, gerçekten hani belirli bir büyüklüğe, belirli bir size'a, belirli bir yönetim şekline gelmediyseniz, hani Türkiye'deki aile şirketi hani tanımına uyan senaryoda doğru işletme yapısının bu olduğunu düşünüyorum ben.
Çok güzel. Biraz önce cümlenin içinden bir kelime seçiyorum. Dominant mısın peki? Çalışanlar seni dominant olarak yorguluyorlar. Yo, ben bunu yaparsam Aydın'a ne dedim? Onayı var mı? Şu anda Mustafa Fahri ne düşünüyor?
Öyle bir, Yörük ne düşünüyor? Ben öyle bir karakterim ama günün sonunda bence çalışan ekip dönüp de kendi adlarına inisiyatif almaları gereken yerleri ya da inisiyatif almamaları gereken yerleri bilirlerse, bravo, ve işte bence patrona danışmayı ya da patrondan destek almayı bilmesi lazım bir yöneticinin. Çünkü orada bir tecrübe var, orada bir geçmiş var, bir arşiv var. Yani lambaları lazım. Benim gördüğüm en büyük problem geçmişte, bizim mevcut ekipte değil ama bu. Geçmişte buydu hocam. Profesyonel dönüp patrona bir soru sormaya ya da bir şey danışmaya çekiniyor hocam. Çekiniyor ve kendisini herhalde farklı böyle bir psikolojiye sokuyor. Orada da bu sefer aldığı kararlar, yaptığı aksiyonlarda fail ederse de falan böyle eller ayaklar birbirine giriyor. Ama patronla beraber hareket eden, patronu yönetmeyi bilen yönetici, o asıl yönetici bu hocam.
Bravo, yani çok güzel. Sayın
sizin öğreneceğiz hocam.
Sayın izleyiciler, arada İngilizce sözcükler kaçıyor. Hoş gözünüze sığınıyoruz ama Aydın'a güzel bir noktaya değdi. İngilizce deyimiyle managing the boss. Kulakları çınlasın. Belki bu yayında Sinan da dinliyordur. Sinan gerçekten çok yoğun. Türkiye ikincisi oldu. İhracatta, yurt dışında işler yapıyor vesaire. Bir gün dedi ki abi her işi ben yapıyorum dedi. Delege de ediyor. Hocam peki bu delege ettik ama ondan sonra o profesyonel işi ne kadar devralıyor Aydıner? İnce bir çizgi var. Ben bunu delege ettim. O zaman o doğru kişiyi seçmek de bizim görevimiz. Onu nasıl seçeceğiz? Pas verilmez. Aldı tamam, bir hata yapsın değil mi? İlk hataya göz yumalım. Ama ondan sonra
bir olsa nasıl seçeceğiz hocam? Bence onlarca hata yapacaktı. Burada hocam zaten ben hani bana bugün hani sohbette hani bütün bu iş hayatında en zor neydi senin için diye sorarsanız hocam, insan seçmek ve insan yönetimi hocam. Çünkü günün sonunda hani doğru insanı seçebilmek, sonra o doğru insanı tutundurmak ve yönetmek bence bütün herkes için, bütün hani işveren için, patron için, genel müdür neyse adını ne koyarsanız, en zor tarafı odur diyebilirim. Çünkü neticede insan psikolojisi ve psikolojiyi yönetmek, herkes de bunu bence elverişli olmuyor, yapamıyor yani. O yüzden onu yapabilen gerçekten doğru yönetici oluyor diye düşünüyorum.
Tabii. Şunu da diyebilir miyiz? İyi yönetici kendisi yokken işler yürüyorsa.
Tabii bence öyledir hocam ama o denetim mekanizmi. Yani siz bugün atıyorum birini aldınız işe ve üst düzey biri. Yani o kişi yani olabilecek en iyi insan bile olur. Yani en qualified insan bile olsa onu hocam en az o şirketin dinamiklerine alışması bir sene hocam. Yani 6 ay, bir sene öncesinde siz gittiniz, bizim de bir örneğimiz var biliyorsunuz sizinle. Gittiniz anahtarları verdiniz. Bir yandan da böyle nasıl olsa yapardınız. Yani imkanı yok hocam. Orada sizin kurduğunuz düzenin, sizin kurduğunuz şirket kültürünün ileriye gitmesindense geriye gitmesini muhtemel olarak görmeniz lazım. Orada o yüzden iyi bir geçiş dönemi, iyi bir adaptasyon dönemi ve o dönemi beraber mümkün olduğu kadar her türlü detayı, arşivi, geçmişi aktararak ilerlemek, beraber hareket etmek, bir de birbirini tanımak. Evet. Çünkü o birbirini tanımadan yapılan iş birlikteliklerinden de 6 ay bıraktım, geldim, baktım, yani başka evet. şeyler çıkabiliyor ortaya. Evet. O yüzden yani başarılı olması için birinin belirli bir süre mutlaka karşılıklı iş birlikteliğinden geçtiğini düşünüyorum hocam. Yoksa başarılı olacaksa da, yani o kumaş varsa da olmaz diye, en azından benim tecrübem bugüne kadar o hocam. Yani.
Evet. Değerli izleyiciler, Aydınlar tevazu gösteriyor ama onda işte Mebat Akademi'deki işbirliğimizle güzel kalıcı bir tesis kurmuşlardı. Ondan söz etmek istiyorum. Hatta neden öyle bir şey yaptınız? Netice yatırımlarınızın ciddi bir bölümü de hakikaten fabrikanın bir köşesinde güzel bir basket sahası, voleybol sahası, aynı anda kapalı, evet. toplantı salonu, bilardo, pingpong, artı
amfiteyatr,
evet, fitness. Arkadaşlar gerçekten hani bizim oradaki Mac Fit gibi bir yer kurmuş. Aydınlar, yani ne diyeceksin burada, patronlar, yöneticiler, yönetim kurulları, o paranın, gelirin bir bölümünü bu arada, hani İngilizce deyim mi, recreation center ya da işte sosyal alan. Çünkü dünya değişiyor hocam. Ali Baba'da şurada arkadaş başlamış, diyor ki istediğin zaman uyuyacak şekilde bir zemin var diyor. PNG'yi gezdim hocam, o çalışma masası yok. Ne yapıyorsunuz? Önce bu fikir nereden geldi? Bu İnal abinin fikri miydi? Yoksa geçen gördüm, o da basket atıyor. Sizden nasıl oldu bu?
Yok. Hadi o hani benim bir aklımdan geçen, hayalimde olan bir şeydi. İşte bizim o inşaat, yan taraftaki fabrika falan, neyse detaya girmeyeyim. Büyüme aşamasında orada, yani bugün artık hocam dünyada neticede hani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin dünya, her zaman bir ekiple çalışacaksınız, insanlarla çalışacaksınız ve hani bunu zaten herhangi bir işletme yöneten ya da insan yöneten herkesin kesin yapacağı yorumda doğru bildiğiniz ekip, takım arkadaşınızın kalıcılığı, tutulması çok çok önemli ve de insanların mutlu olduğu yerde çalışması, kendini iyi hissederek çalışması çok önemli. Biz neticede şirket merkezini Eskişehir'e biliyorsunuz taşıdık. Taşıdığımız sırada da 3 tane lokasyonumuzu işte orada aynı büyüklükte daha büyük bir yer alarak oraya taşıma gereği hissettik. Özellikle yurt dışı yatırımlarından sonra yönetim anlamında daha zorlandığımız için orada da Eskişehir'deki yani bir fark yaratmak istedik. Biz bir işletmelerin, çalışanların çalışmayı arzu edecekleri bir yer olmayı ve keyifle çalışacakları bir yer olmayı arzu ettik. O da onun bir parçasıydı. Ben kendim de yani şunu biliyorum. Akşam saat işte atıyorum 6'da bittiğinde bir fitness'a gitmek isteyen bir arkadaşımızın öğlen saati arasında da gidip yapabilecek bir vaktinin oldu. Yani benim eşim zamanında, o da kurumsal hayatta çalışırken işte çalıştığı yerde öğle arasında gider sporunu yapardı. Oradan da hani kafamdaki kalan yapı bilgi sonucunda, yani orada insanların çocuğuyla da geldiğinde vakit geçirebileceği, bizim orada bir ufak kreşimsi çocuk alıcı yerimiz de var. Evet, ya da ailesiyle de geldiğinde vakit geçirebileceği bir yeri, yani o belirli bir noktadan sonra bunların aile duygusunu arttırıcı şeyler olarak da düşündüğümüz için o yatırımı yaptık. İyi de yaptı, iyi de yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü çok güzel bir eğitim salonumuz da oldu orada ve Eskişehir'de bildiğim kadarıyla başka bir örneği de yok bizim orada yaptığımız sosyal tesisin. Yani tabii sonun sonrasında da kullanmak, ekibin orayı benimsemesi gerekiyor inşallah. O onun karşılığında onlar da kendilerine verilen değeri, önemi hissederler.
Hatta kütüphane de var. Evet. Erol abi de kitaplarını var.
Evet. Kitapları bekliyoruz herkesten, dinleyicilerden.
Bu vesileyle arkadaşlar.
Evet. Her konuda kitapları, çocuk kitapları olur, işte teknik kitapları olur. Evet. Hepsi ne varsa hani bir yerlerde barındıramadıkları kitapları bize yollayabilirler. Onların hepsini güzel sergileriz, kullanılmasını sağlarız, okunmasını sağlarız.
Aydınlar, hayat devam ediyor. Hayat ne zaman kolay oldu ki diyoruz ama yaşadığın en büyük zorluk ne oldu hocam? Yani hepimizin hikayesi var. Burada ilk ben de konuk olduğumda bana hayat hikayeni anlat dediler. Amelelikten başladım. Genel müdürlüğe giden bir öyküydü. En adda ne zorluk yaşadın? Nerede hani kırılma noktan oldu? En büyük zorluk neydi hocam? Yani bence bırakacağım artık ya, yeter, bundan vazgeçeceğim diyeceğim.
Bence yani insan hayatındaki kırılma noktaları hani böyle dönem dönem olabiliyor. İşte ilk benim hani ilk okulu kazanmam. Yani bugün baktığımda eşimle ben Boğaziçi İşletme'de okurken tanıştım.
Ne güzel.
Orası bir yani Türkiye'de ben bir de başarılı bir öğrenciydim. Dereceyle ilk yüzde girip kazanmam benim için hayatımda çok önemli bir dönüm noktasıydı. Sonra eşimle bir şekliyle hani tanışıp, çünkü insanın hayatında geleceğiyle kuracağı, biz bir de böyle son tam mezun olacağımız son bir hafta 10 gün kala tanıştık falan filan. Yani okulu bir dönem uzattım. O bir çok önemli bir kırılma noktası ya da insanın hayatındaki çizgiyi. Sonra o bomba.
Evet.
Çok önemli
evet.
Yine. Sonra yine iş hayatında belirli konular, karşınıza çıkan şeyler sizi hep kararlar almaya itiyor. İşte yurt dışında bir yani yatırım yapma gerekliliği yine belirli konuların sonucunda. Yani o gün bizim Türkiye'deki müşterimizin bir gün bize o işi yurt dışında bir yere lokalize edeceği düşüncesiyle biz orada olmalıyız dedik. Avrupa'da bir hani footprintimizin olması gerektiğini düşündüğümüz için gittik, yatırım yaptık. Bugün baktığımızda çok da doğru yaptığımızı düşünüyorum. O zaman bizim yani şu anda bizim mevcut Romanya'da ki ortaklığımız var. Bir de kendimize ait bir şirketimiz var. Biz bunu tabii 2010-11-12 yıllarında başlattık. Sonra en son bir sene önce Ford şeyi aldı biliyorsun. Ford of Europe'un Romanya'daki fabrikasını aldı. Şimdi bütün yan sanayiciler oraya gidiyorlar.
Çok güzel.
Çok fazla yan sanayi, Türk yan sanayiciler yer arıyorlar, fabrika arıyorlar ya da satın alacak şirket arıyorlar. Yani biz belirli konularda daha öngörülü davrandığımızı düşünüyorum. Bu da şirketi belirli bir başarıya getirdi. Yani kırılma noktalarına böyle dönem dönem insanı hayat bir şekilde belirli kararlar almaya yöneltiyor. Zorluksa hani gerçekten az önce de sohbet oldu belki ama yani insan yönetimi benim bütün hayatım boyunca,
evet,
iş hayatım boyunca insan yönetimi bence bütün hani 7/24 çalışabilirim ben. Hani evet, çalışıyorum da.
Çalışıyorsun. İşte
ama hani insan psikolojisini yönetim benim en zorlandığım şey olduğunu söyleyebilirim hocam.
Peki, zaten hemen o benim bir sonraki soruma geçiş yaptın. Güzel, ayrılmayın arkadaşlar. En kritik sorulardan biri. Aslında temel bir soru ama yine eminim çok samimi cevaplar veriyor Aydıner bugün. Memat Akademi'deki dostluğumuzla. Hocam 1/3 zaman desek, insan hayatında 3 boyut: ego, sağlıklı bencillik; B, iş hayatı; C, aile hayatı. Biz buna Altayhan yaşam üçgen teorisi diyoruz. Hakikaten aileye, bir oğlum bir kızım var, Allah bağışlasın, biri üniversitede okuyacak, diğer işte liseye hazırlanıyor. Ya bunlara zamanın yüzde kaçını ayırıyorsun ve çocuklarının özellikle büyürken hangi dönemlerinde spesifik yanında alıyorsun? Yani Ahmet'le tiyatroya mı gidiyorsun, basket maçına mı, yoksa sadece Fener maçı mı?
Futbola, Fener maçında hocam. Hocam bence hani benim tecrübemde bizler gibi belirli bir tecrübede aile şirketlerinde çalışanların en azından bilmiyorum karakter olarak çok rahat tipler olabilir, farklı farklı tipler olabilir ama benim gördüğüm ilk çocuk dönemini çocukların gençliği yani böyle yeni yere ilk çocukta kesin kaçırıyorsunuz. Çünkü o en genç döneminiz ve en çok çalıştığınız dönem. Yani ben o dönemde yani Cemre'nin doğduğu ve şey dönemde belirli bir süreçte hani bana da hep büyüklerim derdi ya işte çocukların büyümesini kaçırma, bak yani öbür gün bunları hatırlamayacaksın, aman çocuklarına daha fazla vakit geçir. Ama o belirli bir noktada gerçekten ancak ve ancak hani sizden önceki neslin belirli bir profesyonel yapıyı kurmuş olması ve sizin orada devralmanız ve o devraldığınız senaryoda ciddi oturmuş bir kadronuz ve işin kendi kendine döndüğü bir sistemde bence dediğiniz senaryo gerçekleşebilir hocam. Ama böyle bizim işte bahsettiğim dönem başladığımız işte yani 30 kişi 35 kişiydi Meban. Sonrasında işte birden fazla yatırımı yaptık. İşte Gebze'de fabrika, Eskişehir'de fabrika, İzmir'den sonra. Bütün bunların bir ora bir ora benim zaten çocuklarım belli bir dönemde beni evde görünce şaşırıyorlardı. Yani normalde hafta sonu dışında benim evde olmam çok nadirdi yani. Ve hani biliyorum Cemre'nin eşime, yani babam evde falan ne oluyor gibi böyle küçükken sorduğunu biliyorum. O bir şey hocam, bir denge bence o. Yani o bir insan hayatında belirli seçimlere gidiyor, yapması gerekiyor. O nedenle yani bugün geldiğimde, bugünkü aklımla ben şimdi Cemre'yle daha az vakit geçirdim ama Ahmet'le daha fazla vakit geçirmeye
Bu hafta
çalışıyorum.
sonu ne yapıyorsun?
Bu hafta sonu ne yapıyorum? Bu hafta sonu normalde yani baktım Fener'in maçı olması lazım ama herhalde dün gece ondan önceki şeylerden dolayı motivasyon, Fenerbahçe taraftarıyım, her maça giderim ben de. Oğlanla mutlaka maça gideriz hocam. Onun dışında onun futbolu var. Onu izlemek, onunla kenardan ona şey yapmak, maçı var bildiğim kadarıyla. Ona bir onlar böyle bir saflı topçu olduğu onun maçına gitmek. İşte akşamları falan herhalde beraber bir gün evde yemek, bir gün dışarıda yemek. Bir de hani böyle bir yerlere gidip sizle yaptığımız gibi drink almak falan, hani böyle hafta sonunu geçiriyoruz bir şekilde yani. Yürüyüş yapmak, bir de hani hafta sonları
Çok
mesela biliyorsunuz.
beraber. Çok güzel.
Evet, yürüyüş yapıp bir arada fitness yapmaya çalışıyorum falan ama
Bu hafta sonu hangisini yapacağım dedim maça. Maç olursa maça gideceğim.
Ben şimdi tabii biz deplasmandasın.
Servetin
Bu hafta
üstüne.
biz şeydeyiz herhalde. Bu bizim sahada maç. Dolayısıyla maça gideriz.
Tamam.
Hangi gün olduğuna bakmadım ama.
Evet, tamam. Peki. Ayten şimdi güzel ev iş özel hayatı dedik. Bizden sonra eslere kalacak profesyonel yönet dedik ama şu anda mevcut konjonktürü de göz önüne aldığımızda aile şirketlerinde finansal açılar vesaire ne tür riskler görüyorsun hocam? Yani nasıl bir risk yönetimine girmeli?
Türkiye özelinde şu
Evet
an
evet
mevcut
Türkiye
kısa
özelinde
vadeli hocam.
kısa vadede finansal işte riski dağıtmak için iç piyasa artı ihracat müşteri yapı nasıl? Müşterilerin yönetimindeki riskler nedir değil mi? Bildiğim kadarıyla Ford var, Toyota var.
Bize böyle
Hyundai
bütün
var.
ana sanayilerde çalışıyoruz hocam. Yani bazen bazı projeler aldığınızda o firmayla daha yoğun, bazen daha az. Ama biz hemen hemen bütün yan sanayilerle, bildiğim kadarıyla şu anda kabaca ayda 120 tane firmaya fatura kesiyor MEBA. 120 tane yan sanayide, ana sanayiye. Yani ben herhalde hani 2008-2009 krizini daha gençtim, daha tecrübesizdim kriz yönetimi konusunda. O dönemde bile hani o dönemi iyi yöneterek geçtiğimizi düşünüyorum ama bu dönem, yani ben hiç bu kadar zor bir dönemi görmedim, yaşamadım hocam. Çünkü şu anda yani paraya ulaşımın bu kadar zor olduğu ya da zor olmasa da bu kadar maliyetli olduğu ve ortamın bu kadar sıkıştığı, yani o kadar, şimdi hani şu anda bence ihracat bile yapayım diyemezsiniz. Çünkü kurun geldiği nokta şu anda çok sıkıntılı. İç piyasa şu anda Türkiye ve İstanbul ya da genel iş ortamı bence hiç olamayacak kadar pahalı Türkiye şu anda. Yani turizmi de pahalı, işte Bodrum'a gidin pahalı, evler pahalı, arabalar, hani anormal bir balon var şu anda Türkiye'de.
Evet.
O balon bence
Dengeye
genel
kendin
olarak
için
dengeye, yani gayrimenkul
doğru
sektöründe o balonu patlattılar, bence aşağı doğru gidiyor.
hocam.
Araç ya da otomotiv sektöründeki o anormal fiyatlar, onu da patlattılar, onu da kontrol altına aldılar ama şu anda hizmet sektöründe ve diğer sektörlerde anormal bence fiyatlandırmalar var. Hani ben de hani genel bu enflasyonist ortam ve bu işin hani şey olarak, ekonomik olarak nasıl dengeye geleceğini çok hayal edemiyorum. Böyle bir sistem bozuldu ki şu anda. O bozulan sistem nasıl doğru hale gelecek, çok da hayal edemiyorum ben şu an.
Ama sizin bir avantajınız var. Büyük firmalara iş yapıyorsunuz.
Evet.
Alacaklarınız garanti vesaire. Ford,
O
Toyota
çok önemli hocam,
vesaire.
çünkü
O açıdan yaptığınızda bir avantajınız
hocam
çıkacak
büyük
bence.
firmalarla çalışmak, bizim hani MEBANT tarafındaki müşterilerle çalışmak o anlamda çok rahat. Çünkü tahsilat anlamında çok sıkıntınız yok. Bizim diğer ortaklığımız olan şirkette mesela hani
Akışında vesaire.
yani
Açık hesap,
vali başka
piyasa
bir
vesaire.
hikaye oldu mesela,
Evet.
yine bir şu
Evet.
anda işte batan şirketlerin, çetleri yazılan şirketlerin, batan şirketlerin sayısı Hani bankacılarla sohbet ettiğimizde o kadar her gün artarak devam ettiğini söylüyorlar ki. Dolayısıyla hani bu kadar, bir de eskiden biliyorsunuz hocam dönem dönem bu dönemler oldu ama hep şirketler piyasa yüzdürüldü. Yani ne yapıldı? Adama borcu var.
Evet.
Uygun kredilerle borçları aldı. Şunu yaptı, evet. Bunu yapma. Şimdi o dönemde 70 faizde kimse borç almadığı için şu anda ciddi zor bir dönemden geçiyoruz.
Hocam yani. Bunları atlatacağımızı eminim. Geçmişte de krizler yaşadık. Hep
İnşallah.
Zaten programımızı da hayat ne zaman kolay oldu ki. Aslında ana konumuz büyük resimden kopmadan arkadaşlar. Bütün bu zorluklara dair bir de kurumsallaşmada geleceğe dönük. Çünkü bizden sonra aydiler çocuklarımıza bırakacaksak bu şirketi, biraz önce bu sözünü ettiğim geçici krizler diyelim, daha sonra öyle bir yapıda bulunduracağız ki hem finansal açıdan hem müşteri yönetimi açısından bizden sonraki nesillere de. Peki programın sonuna gelmeden bir soru daha eklemek istiyorum.
Canım,
böyle güzel atasözler vardır ya, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. İşte her sporcuna zeki, çevik, iyi ahlaklı severim. Hocam check-up yaptırıyor muyuz? Şu an çıkan soruyorum çünkü vefatta Aydın'ı tanıdığım günden beri diyorduk yani.
Hocam notlarım da de bir sıradaydı. Sonunda en sonunda randevuyu aldım. Bir kısmını yaptırdık, bir kısmını daha yaptıracağız hocam.
Bunu neden vurguluyoruz arkadaşlar? Gerçekten bizim patronlarla, yönetim kurulundaki üyelerle yaptığımızda öyle bir koşuşturmaca çalışma içerisinde iskaydiler. İnsanlar kendi sağlığını hocam ihmal edebiliyorlar.
Doğru hocam.
Baktığımızda insan vücudu 140 yaşına kadar da yetebiliyormuş. Peki aydiler gençlere bundan sonra senin bunca yıllık işte 30 yıllık iş hayatı birikimiyle hem profesyonel hayatta hem de hem patronlara hem gençlere buradan son dakikalarda eklemek istediğin bir husus var mı?
Patronlara da mı?
Patronlara da hocam yeri gelmiş. Çünkü bu arkadaşlar hayat ne zaman kolay oldu ki? Hiçbir zaman olmadı. Ve madem olsun, çünkü Türkiye'nin iki temel konusu var. Biri kurumsallaşma, diğeri markalaşma hocam.
Valla patronlara naçizane yani kendi adıma öğrendiğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla birazdan hani dengeli bir yaşam adına sizin de hep dile getirdiğiniz süreçleri yaşayabilmek için aile şirketi yapısının profesyonellerce yönetilebileceği bir sürece geçirebilmelerini sabırla tavsiye ederim. Mutlaka artıları var. Eksileri de çok fazla olabiliyor. Hani bunu hepimiz biliyoruz. Geçiş ve geçişten sonra da hocam. Yani neticede
denetleme.
Şu bir gerçek hocam. Bir patronun yönettiği şirketin atıyorum kar marjı X ise bir profesyonelce yönetilen şirketin kar marjı o X'in mutlaka altında olduğunu beklemesi lazım herkesin. Mutlaka bu X ya da Y bunun sonucu buna varıyor. Ama tabii olay sizin iki dudağınızın arasında olmuyor ve artık o işin sizin sorumluluğunuzdan profesyonellerin sorumluluğuna geçtiği bir yapı oluyor. O yüzden bunu geçebilmeyi, ikinci jenerasyona bırakabilmeyi, işin içinden çıkabilmeyi tavsiye ederim. Biz şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz, deniyoruz ama eminim 10 patrondan 8'i bunu yapamaz hocam ya da yapmayı dener bırakamaz diye şu ana kadar en azından gördüm. Gençlere ise tavsiyem tabii ki yani yeni jenerasyon hani artık şeylerin de bilmiyorum Z'den sonra başka bir jenerasyon daha var alfa malfa falan.
Alfa diyorlar şu an evet.
Şimdi ama tabii biz de böyle hani geçen gün oğlumla maça gideceğiz. Maça gitmeden önce bir yerde bir şey yemek istedi o. Yanında da böyle iki tane genç kız oturuyor. Şey dedi. Ya dedi galiba bir arkadaşına yaşlı demiş. Yaşı da 35 yaşındaymış. 35
yaşında.
Ben de dedim Ahmet dedim bak oğlana bana bu ablalar şey diyor dede diyorlar falan. Şimdi tabii ben 47-48 yaşındayım ama tabii artık herhalde insan psikolojisi hiç öyle kendimi yaşlı hissetmiyorum. Ama şu anda çocukken ki biz yaşlardaki 47-48 amca diyorduk o zaman da.
Evet.
O nedenle böyle şu anda belirli bir sınıra belirli bir yaşa gelmiş biri olarak hani o jenerasyonla bizim jenerasyon arasında yani bizle babalarımızın arasında da çok anormal farklar vardı. Yani bakış açısı her anlamda işte şudur budur ama onların benim gördüğüm hani tabii ki herkesin kendi bakış açısıdır ama hani böyle hani onlara şunu tavsiye edebilirim. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ama mutlaka aynı işte başarılı, yani sevdikleri işte tabii, yani
tabii,
başarılı olmak adına kalıcı olmaya baksınlar. Çok fazla move eden, çok fazla hareket eden bir yapıları var. Çok fazla umursamayan, yani ve hani bugün olmaz, orada olmaz, orada olur diyen bir yapıları var. Hani bu bizim jenerasyona da çok şey gelmiyor, çok makul gelmiyor. Yani o konuda onların bir yerlerden bir yerlere değiştirerek yapacakları hareketlerde ise aynı yerde, bulundukları yerlerde, mutlu olacakları yerlerde uzun süreli kalmalarını çok daha onlar açısından, gelecekler açısından daha faydalı olacağını, daha karlı olacaklarını düşünüyorum bu konuda. Onu söyleyebilirim. Tabii ki her zaman sağlık en ön planda. Genç yaşlarda biraz daha ikinci plana atabiliyoruz ama sağlığa her, yani her dönemde gerekli ehemmiyeti göstermek lazım.
Tabii hocam, sağlığımız zaten rol modellerimiz var değil mi? İşte Haldun Dorman ve artık genç Erkal var. Hala 84 yaşında, 85 yaşında hocam 3,5 saat sahnede kalıp maşallah ağzımdan söyleyebiliyor diyor ya, işin gücün yaşamak olacak. Değerli izleyiciler, Aydınar Ateş'e teşekkür ediyoruz bu samimi, sıcak sohbeti için. Ve hem iş hayatımı hem özel hayatımız gerçekten hem yeni nesilin hem de geçmişten bugüne kadar 30 kişiyle başlayıp bugün 1000 kişiye ulaşan organizasyondaki başarısını ve mümkünlerini izledik. Şairin dediği gibi işin gücün yaşamak olacak, yaşamayı ciddiye alacaksın diyor ya Nazım. Mesela bir sincap gibi yaşayacaksın. Altay Ayhan'la İş Sohbetleri Hayat Ne Zaman Kolay Oldu Ki'nin ilk programının 60. dakikasında arkadaşlar programı bitiriyorum. Bir sonraki programda yine değişik sektörden, her programda renkli arkadaşlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. Sevgiyle, sağlıkla kalın.